Ayrım 18, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 201. 18. Bölüm. Sabahın 2:30'una deyin bekledi. Deneyimlerinden yorgunluğun tüm bedenini ne zaman ile geçireceğini biliyordu. İşteyken geçirdiği akşamları düşündü. Her zaman aynı olurdu. İnsanın uykusu en fazla sabahın 2 ile 4 arasında gelirdi. Akşam saat 9'dan beri çamaşırhanede bekliyordu. Hastaneye ilk geldiği gün gibi yine hastanenin ana girişinden içeri girmişti. Hiç kimse onu fark etmemişti. Hasta bakıcıların işi başından aşkındı. Dikkat çeken bir tavrı olmadığından kimse onu fark etmemişti. Dikkatleri çekmemek için saç modelini değiştirmeyi düşünmüştü. Ama sonra bunun gereksiz bir önlem olacağına karar vermişti. Yeni yıkanmış ve ütülenmiş çarşaf kokuları ona çocukluğunu anımsatmıştı. Gece yarısına değin orada karanlıkta oturdu. Sonra da çalışırken hep kullandığı el fenerini çıkararak annesinin kendisine yazdığı en son mektubu okudu. Mektup tamamlanmamıştı. Ama bu mektupta annesi kendisinden söz etmeye başlamıştı. Yaşamında engelleyemediği olayları yazmıştı. Dünyanın çevresinde kaptanı olmayan bir gemi gibi dolaşıyorum diye yazmıştı annesi. Başkalarının günahlarını ben ödemek zorundaymış gibi hissediyorum kendimi. Zamanla anıların eskisi gibi güçlü olmayacaklarını, unutulacaklarını sanıyordum ama öyle olmadı. Bunlara son noktayı ancak ölüm koyabilir. Ve ben de henüz ölmek istemediğimden anımsamayı yeğliyorum. Mektup annesinin Fransız rahibelerin yanına taşınmadan önceki gün yazılmıştı. Anılar gizlendikleri köşelerden çıkıp onu öldürmeden bir gün önce. Mektubu okuduktan sonra el fenerini söndürdü. Çevresinde yoğun bir sessizlik hüküm sürüyordu. Yalnızca 2 kez koridordan gelen ayak seslerini duymuştu. Çamaşırhane hastanenin pek kullanılmayan bir bölümündeydi. Düşünecek çok zamanı olmuştu. Programında 3 boş gün vardı. Bu boş zamanını da akılcı bir şekilde kullanacaktı. O ana değin her şey olması gibi gerçekleşmişti. Kadınlar erkekler gibi düşünmeye çalıştıklarında hata yaparlardı. O çoktan bunun farkındaydı ve bunun doğruluğunu da defalarca kanıtlamıştı. Ama yine de canını sıkan bir şey vardı. Gazetelerde yazılanları yakından izlemişti. Hem radyodan hem de televizyon kanallarında yayınlanan tüm haberleri izlemişti. Polisin bir şey anlamadığı açıkça ortadaydı ve arkasında herhangi bir ipucu bırakmamaya da kesinlikle kararlıydı. Ne var ki polisin bu beceriksizliğine sinir dolmuştu. Polisin bir cinayet olayını tek başına çözemeyeceği açıkça görülüyordu. Öyküye yeni bilmeceler ekleniyordu. Polis katilin erkek olduğunu düşünüyordu. Oysa polisin artık gerçeği öğrenmesinin zamanı gelmişti. Karanlık odada oturarak bir plan yaptı. Bazı küçük değişiklikler yapacaktı. Elbette tüm programını ortaya atmayacaktı. Ama bulmacanın bazı ufak tefek parçalarını ortaya serecekti. Sabaha karşı 2:30'da çamaşırhaneden çıktı. Koridor bomboştu. Beyaz üniformasını düzelterek doğumhaneye doğru gitti. Gece vardiyasında yalnızca 4 kişinin çalıştığını biliyordu. Hastaneye gündüz gitmiş ve doğum yapıp çoktan taburcu olan bir kadını sormuştu. Hasta bakıcının arkasında duvara asılı olan çizelgeden tüm odaların dolu olduğunu görmüştü. Kadınların neden bu mevsimde kışa yaklaşırken doğum yaptıklarını düşündü. Ama öte yandan da çok az kadının doğum tarihini önceden belirleyebildiklerini de biliyordu. Doğumhanenin cam kapısına yaklaşınca durup hasta bakıcıların odasına doğru baktı. Kapıyı yavaşça aralayarak koridoru dinledi. Çıt çıkmıyordu. Bu da ebelerle hasta bakıcıların meşgul olduğu anlamına geliyordu. Ziyaret etmeyi düşündüğü kadının odasına gitmesi 15 saniyeden fazla sürmeyecekti. Yolda büyük olasılıkla kimseye rastlamayacaktı ama yine de dikkatli olması gerekiyordu. Cebinden eldivenlerini çıkardı. Bu eldivenleri kendi dikmişti. Sağ eline eldiveni geçirdi. Kapıyı açarak doğumhaneye girdi. Hasta bakıcıların odası boştu. Bir yerden gelen radyonun sesini duydu. Hızlı ve sessiz adımlarla yürüyerek odadan içeri girdi ve kapıyı yavaşça arkasından kapattı. Eldivenini çıkararak yatakta yatan kadına yaklaştı. Kadın uyanıktı. Eldivenini annesinin mektubunun da bulunduğu cebine attı. Yatağın yanına oturdu. Kadının yüzü çok solgundu. Uzanıp kadının elini tuttu. ''Karar verdin mi?'' diye sordu kadına. Kadın evet dercesine başını salladı. Buna şaşırmamıştı ama yine de içinde zafer kazanmışçasına bir duygu duymuştu. En korkak kadınlar bile bir süre sonra yaşama karşı bir tavır alabiliyorlardı. Eugen Blomberg dedi kadın. Lund'da oturuyor. Üniversitede araştırmacı. Yaptıklarını daha iyi nasıl açıklayabileceğimi bilemiyorum doğrusu. Kadının elini okşadı. Ben onunla ilgilenirim. Sen hiç merak etme.
O adamdan nefret ediyorum dedi kadın.
Evet diye karşılık verdi yatağın kenarında oturan kadın. Ondan nefret ediyorsun ve bunda da yerden göğe haklısın.
Elimde olsa onu öldürürdüm.
Biliyorum ama öldüremezsin. Bunun yerine bebeğini düşün. Kadına uzanarak yanağını okşadı. Sonra da yerinden kalkıp eldivenlerini giydi. Odada 2 dakikadan daha fazla kalmamıştı. Yavaşça kapıyı açtı. Dışarıda kimse yoktu. Çıkış kapısına doğru kararlı adımlarla gitti. Tam hasta bakıcıların odasının önünden geçerken bir kadın dışarı çıktı. Bu uğursuzluktu. Kadın ona baktı. Bu büyük olasılıkla ebelerden biriydi. Çıkış kapısına doğru yürümeyi sürdürdü. Kadın arkasından bağırarak koşmaya başladı. Adımlarını hızlandırdı. Ama kadın onu sol kolundan yakalayarak kim olduğunu ve orada ne aradığını sordu. Bu kadının işime karışması yazık oldu diye geçirdi içinden. Hızla dönerek eldivenli eliyle kadına bir yumruk indirdi. Aslında kadına sert bir şekilde vurmak istemiyordu. Kadını yere düşürmeye yetecek bir şekilde yanağına sertçe bir yumruk indirmekle yetindi. Kadın inleyerek yere düştü. Arkasını dönerek kapıya doğru bir adım attı ama iki el bacaklarına yapıştı. Başını çevirip baktığında kadına yeterince hızlı vurmadığını fark etti. Aynı anda bir yerlerden bir kapının açıldığını duydu. Denetimi yitirmek üzereydi. Hızla bacağını çekerek kadının ellerinden kurtuldu, eğildi ve kadına bir yumruk daha attı. Kadın elleriyle yüzünü kapadı ama sert vurup vurmadığı umurunda bile değildi. Kadın sırt üstü yere yuvarlandı. Ebenin tırnaklarını geçirdiği yanağının acımasını aldırmadan koşar adımlarla camlı kapıdan dışarı çıktı. Arkasından kimse bağırıp çağırmadı. Yüzünü kolunun tersiyle silince yanağının kanadığını fark etti. Eldiveni cebine tıkıştırdı ve daha hızlı koşabilmek için de tahta ayakkabılarını çıkardı. Hastanenin dahili alarm sistemi olup olmadığını geçirdi aklından. Olsa bile yine de yakalanmadan dışarı çıkabilmişti. Arabasına binerek dikiz aynasından yüzüne bakınca yalnızca 1-2 çizik olduğunu gördü. Olaylar planladığı gibi gelişmemişti ama her zaman da her şey plan doğrultusunda olamayabilirdi. Önemli olan şey o kadına bu denli acı çektiren adamın adını öğrenebilmekti. Eugen Blomberg. Araştırmasına başlaması, plan ve program yapması için hala 48 saati vardı. Acelesi yoktu, acele etmeyecekti. Bir haftadan fazla bir zamana gereksinimi olmadığını biliyordu. Şömine boştu, yeni kiracısını bekliyordu. Araştırma ekibi perşembe sabahı saat 8'i biraz geçe toplantı odasında toplandı. Wallander Akeson'a da toplantıya katılmasını söylemişti. Toplantıya başlamak üzereyken içlerinden birinin odada olmadığını fark etti. Svedberg nerede, bugün işe gelmedi mi?
Geldi ama gitti dedi Martinson. Dün gece hastanede bir olay olmuş galiba. Fazla uzun sürmeyeceğini tahmin ettiğini söyleyerek hastaneye gitti.
Bu sözler Wallander'e yabancı gelmemişti ama tam olarak anımsayamadı. Svedberg ve hastane ile ilgili bir şey vardı ama neydi acaba?
Bu olay da personel sayısını arttırmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor dedi Akeson. Bu konuyu artık daha fazla sürüncemede bırakmamalıyız.
Wallander onun ne demek istediğini biliyordu. Daha önce de defalarca personel sayısını arttırma konusunda tartışmışlardı. Bu konuya toplantının sonunda yeniden döneriz dedi Wallander. Şimdi bu karışıklığın içinde tam olarak nerede durduğumuzu saptamakla işe başlayalım.
Stockholm birkaç kez aradı dedi Şef Holgersson.
Ve arayanın kim olduğunu söylememe gerek olduğunu da sanmıyorum. Bu şiddet dolu olaylar yerel polis teşkilatının imajını gölgeliyor.
Masanın etrafından homurtular yükseldi. Ama hiç kimse çıkıp da Lisa Holgersson'un az önce söylediklerine ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Martinson yüksek sesle esnedi.
Wallander bunu bir başlangıç noktası olarak değerlendirdi.
Hepimiz çok yorgunuz. Uykusuzluk polislerin en büyük derdi. En azından böylesi krizler yaşandığında.
Sözleri kapının açılmasıyla kesildi. Nyberg içeri girdi. Wallander onun Lynn Köping'deki adli tıp laboratuvarıyla telefonda konuştuğunu biliyordu. Koltuk değnekleriyle seke seke yerine geçip oturdu. Ayağın nasıl diye sordu Wallander. Tayland'dan ithal edilen bambu kazıklara çakılmaktan iyidir diye karşılık verdi. Wallander ona soru sorarcasına baktı. Bundan emin miyiz? Bambu kazıklar Tayland malı mı?
Evet, Bremen'deki bir firma tarafından olta ve mobilya yapımı için ithal edilmiş. Onların İsveçli temsilcisiyle konuştuk. Yılda 100.000'den fazla bambu kamış ithal ediyorlarmış. Bunları nereden aldıklarını tam olarak söylemek olanaksız. Ama az önce Lön Koping'le konuştum. Bambu kamışların ne zamandan beri İsveç'te olduklarını saptayabileceklerini söylediler.
Wallander evet dercesine başını salladı.
Başka bir şey var mı diye sordu Nyberg'e bakarak. Ericsson ya da Rönnfeldt'le ilgili mi?
Evet. Nyberg önündeki not defterini açtı.
Ericsson'un köprüsündeki kalaslar Yistad'daki bir depodan alınmış. Cinayet yeri temizlendi. Bence katil traktör yolunu kullanarak cinayet yerine arabasıyla geldi. Bulabildiğimiz tüm lastik izlerinden örnekler alıyoruz. Ama olay yerine herhangi somut bir ipucu bulamadık.
Ya evde?
Aslında sorun ne aradığımızı bilemememiz. Evde her şey yerli yerinde duruyor gibi. Birkaç yıl önce karakola bildirdiği hırsızlık olayından da bir şey çıkmadı. Tek ilginç nokta Ericsson'un yakın zamanda evinin kapısına taktırdığı ekstra kilitler.
Bu da onun bir şeylerden korktuğunu gösterir dedi Wallander.
Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama öte yandan bugünlerde herkes kapısına ekstra kilit taktırmıyor mu?
Wallander masanın etrafında oturan iş arkadaşlarına baktı. Komşularına göre dedi Holger, Ericsson nasıl biriydi? Kim onu öldürmek isteyebilirdi? Ya Harald Berggren? Artık resmi tamamlamamızın zamanı geldi. Bu ne kadar uzun sürerse sürsün önemli değil. Daha sonra Wallander o perşembe sabahını sonu görülmeyen bir tepeye tırmanmak olarak nitelendirecekti. Tüm dedektifler çalışmalarının sonuçlarını ortaya dökmüşlerdi. Ama eve hırsızlık amacıyla girildiğine ilişkin bir ipucu da bulamamışlardı. Hala sonu görülmeyen bir yolda yürüyorlardı. Ericsson'un yaşamını tam olarak saptayamamışlardı. Kimse bir şey görmemişti. Kimse bu bir zamanlar araba ticaretiyle uğraşan, kuşları tutkuyla seven ve şiirler yazan adamla ilgili bir şey bilmiyordu. Wallander artık Ericsson'un katilinin onu rastgele seçtiğini düşünmeye başlamıştı. Ne var ki yüreğinin derinliklerinden bunun doğru olmadığını da biliyordu. Katil somut bir dille konuşmuştu. Onun öldürme yönteminde mantık ve uyum vardı. Wallander bu konuda yanılmadığından emindi ama daha fazlasını bilemiyordu. Swedberg hastaneden döndüğünde hala aynı yerdeydiler. Masanın başına geçip aldığı notları açıkladığında somut adımlar atmaya başladıklarından Swedberg onlara kurtarıcı gibi gelmişti. Swedberg söze toplantı saatinde orada olmadığı için özür dileyerek başladı. Wallander hastanede ne olduğunu sordu.
Garip bir şeyler dönüyor dedi Swedberg. Saat sabahın 3'ünde doğum katında bir hasta bakıcı ortaya çıkmış. Kuzenim olan ebe Ilva Brink dün gece nöbetçiymiş. Hasta bakıcıyı daha önce hiç görmediğinden orada ne aradığını sormuş. Hasta bakıcı da yüzüne bir yumruk indirerek onu yere devirmiş. Ilva kendine geldiğinde kadın çoktan gitmişmiş. Hastanede yatan hastalara bu hasta bakıcıyı sormuşlar ama kimse onu görmemiş. Dün gece nöbetçi olan personel bölümündeki arkadaşla da konuştum. Herkes çok gergin ve sinirli.
Kuzeninin durumu nasıl?
İyi.
Swedberg yeniden konuştuğunda Wallander Ericsson konusuna dönmeye hazırlanıyordu. Swedberg başını kaşıdı, yüzünde utangaç bir ifade belirmişti.
İşin garip yanı bu söz konusu kadının yaklaşık bir hafta önce yine hastaneye gitmiş olması. O gece de Ilva nöbetçiymiş. Ilva kadının hasta bakıcı olmadığından adı gibi emin.
Wallander kaşlarını çattı. Masasının üstünde bir haftadan beri duran notu anımsamıştı.
O zaman da Ilva Brink'le konuşmuş ve bazı notlar almıştın. O kağıt parçasını atmıştım dedi Swedberg. İlk defasında bir şey olmayınca ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını sanmıştım. Yapacak çok daha önemli işlerimiz vardı.
Bence bu oldukça önemli bir olay dedi Höglund. Sahte bir hasta bakıcı gece yarısı doğum koğuşuna giriyor. Kötü bir şey olmuyor ama yine de çok önemli.
Kuzenim onu tanımıyor ama bana onu çok güzel tarif etti. İri yarı ve güçlü bir kadınmış.
Wallander bir haftadan beri masasının üstünde duran Svedberg'in notuna ilişkin bir şey söylemedi.
Çok garip demekle yetindi. Hastane ne tür önlemler almış?
Şimdilik bir güvenlik firmasıyla anlaşmışlar. Kadının yeniden hastaneye gelmesini bekliyorlar.
Bir gece öncesinin olaylarını bir kenara bıraktılar. Wallander soruşturmanın bir yere gitmediğini düşünerek Svedberg'e baktı ama onu söyleyecekleri vardı.
Geçen hafta bir zamanlar Ericsson'un yanında çalışmış olan Ture Karl Hammar adında biriyle konuştum. Adam şimdi 73 yaşında ve Svarte'de oturuyor. Bununla ilgili bir rapor yazdım. Belki raporu hepiniz okudunuz. 30 yıldan daha uzun bir süre Ericsson'un galerisinde çalışmış. Önce olanlara çok üzüldüğünü ve kimsenin Ericsson'la ilgili kötü bir şey söyleyemeyeceğini söyledi. O sırada Karl Hammer'ın eşi mutfakta kahve pişiriyordu. Bu sözleri duyunca kadın birden içeri girip kahve tepsisini masanın üstüne hışımla koydu ve Holger Ericsson'un bir sahtekar olduğunu söyledi. Sonra da odadan dışarı çıktı.
Peki daha sonra ne oldu?
Durum oldukça tatsızdı ama Karl Hammer sözlerini yinelemekle yetindi. Kadınla konuşmak istedim ama gitmişti.
Gitmişti ne demek?
Arabaya atlamış ve evden uzaklaşmış. Daha sonra defalarca telefon ettim ama telefon açılmadı. Ama bu sabah bir mektup geldi. Hastaneye gitmeden mektubu okudum. Karl Hammer'ın karısı göndermiş. Eğer söyledikleri doğruysa çok ilginç.
Mektubu kısaca anlat dedi Wallander. Sonra da fotokopiyle çoğaltır ve hepimize dağıtırsın.
Ericsson'un yaşamında defalarca sadistçe belirtiler gösterdiğini ileri sürmüş. Yanında çalışanlara çok kötü davranırmış. İşten çıkmak isteyen herkesi tehdit edermiş. Kadın mektubunda bu sözlerinin doğru olduğunu kanıtlayabilecek birçok örneği olduğunu defalarca yinelemiş.
Svedberg mektuba bir göz gezdirdi.
Ericsson'un kendisinden başka kimseye saygı duymadığını yazmış. Mektubun sonuna doğru da Ericsson'un sıklıkla Polonya'ya gittiğini belirtmiş. Orada yaşayan bazı kadınları görmeye gidiyormuş. Bayan Karl Hammar'a göre o kadınların da bizlere anlatacak birçok şeyi varmış. Tüm bunlar dedikodu da olabilir elbette. Ericsson'un Polonya'da ne yaptığını bayan Karl Hammar nereden bilebilir değil mi?
Onun eşcinsel olduğuna ilişkin bir şey yazmamış mı diye sordu Wallander.
Hayır yazmamış ve Polonya'ya yaptığı yolculuklar da bu izlenimi vermiyor doğrusu.
Karl Hammar, Harald Berggren adında birinden söz edildiğini de duymamış değil mi?
Evet.
Wallander ayağa kalkıp gerinmek istedi. Svedberg'in mektubun içindekilere ilişkin söyledikleri elbette çok önemliydi. 24 saat içinde ikinci kez birinden insanlıktan uzak diye söz edildiğinin farkındaydı. Biraz hava almak için toplantıya ara verilmesini önerdi. Akeson odadan çıkmadı.
Her şey hazır, yani Sudan'la ilgili demek istiyorum.
Wallander birden onu kıskandığını fark etti. Akeson bir karar vermiş ve istifa etmeye cesaret etmişti. Neden kendisi de aynı şeyi yapamıyordu? Neden yeni bir ev bakmaya başlamıyordu? Babası da öldüğüne göre onu burada tutan bir şey kalmamıştı. Linda kendi başının çaresine zaten bakıyordu.
Göçmenlerin huzurunu sağlamak için polislere gereksinimleri yok değil mi? Yislat'ta bu konuda bazı deneyimlerim oldu.
Akeson güldü.
Gidince bunu onlara sorarım. İsveç polisleri genellikle Birleşmiş Milletler'in özel teşkilatlarında çalışırlar. Başvurmanı engelleyen bir şey yok.
Şu anda ilgilenmem gereken iki cinayet davası var. Belki daha sonra. Ne zaman gidiyorsun?
Noel'le yılbaşı arasında bir gün. Buradan uzaklaşmak çok iyi olacak. Bazen hiç geri dönmemeyi bile düşünüyorum. Kendi ellerimle inşa ettiğim tekneyle Batı Hint adalarında denize açılamayacağım. Ama Sudan'a gidiyorum ve orada nelerle karşılaşacağımı da bilmiyorum doğrusu.
Herkes zaman zaman bulunduğu ortamdan kaçmayı düşler dedi Wallander. İsveç halkı her zaman cenneti arar durur. Bazen ben de kendi ülkemi artık tanıyamadığımı düşünüyorum.
Belki ben de kaçıyorum ama Sudan'ın bir cennet olduğunu doğrusu hiç sanmıyorum.
Ama hiç olmazsa deneyerek doğru olanı bulacaksın. Ara sıra mektup yazarsan sevinirim. Seni özleyeceğim.
Ben de artık iş mektupları yerine özel mektuplar yazmak istiyorum. Belki de bu şekilde kaç gerçek dostum olduğunu öğrenebilirim. Mektuplarıma yanıt verecek olanlardan söz ediyorum.
Kısa ara çabucak bitmişti. Yeniden masanın başına geçip oturdular.
Şimdi de Gösta Runfeld konusuna geçelim dedi Wallander.
Höglund Hargegatan'da keşfettikleri odadan ve Runfeld'in özel dedektif olduğundan söz etti. Nyberg'in bastığı fotoğraflar elden ele dolaştıktan sonra Wallander onlara Runfeld'in oğluyla yaptığı konuşmayı anlattı. Toplantının başından beri ilk kez araştırmada dikkatlerinin bir konuda yoğunlaştığını fark etti. ''Çok önemli bir noktaya yaklaştığımıza ilişkin içimde oluşan heyecanı gideremiyorum.'' dedi Wallander. ''Hala Runfeld ile Erikson arasındaki bağı arıyoruz. Bu aradığımız bağ her ikisinin de insanlıktan uzak biri olarak tanımlanması olabilir mi? Ve bu kavram neden daha önce ortaya atılmadı?'' Masadakilerin soru sorması ya da bir yorum yapmaları için bir süre konuşmasına ara verdi. Ama kimse konuşmadı. ''Artık daha derinleri kazmamızın zamanı geldi.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Bu iki adam arasında var olabilecek her şeyi araştırmalıyız. Bununla Martinson'un ilgilenmesini istiyorum. Son derece önemli olan bazı şeyler var. Ben Runfeld'in karısının ölümünü düşünüyorum. Bunun çok önemli olduğuna ilişkin bir duygu var içimde.'' Sonra Erikson'un Svenstavik'teki kiliseye bağışladığı paralar var. Bununla ben ilgileneceğim.
Svenstavik nerede diye sordu Anson.
Güney Jämtland'da. Her yedal sınırından yaklaşık 50 kilometre ötede.
Erikson neden oraya gitmiş? Aslın Skaneli değil miydi?
İşte biz de bunu öğreneceğiz dedi Wallander. Parasını bırakmak için neden o kiliseyi seçtiğini ben de çok merak ediyorum. Bunun mutlaka somut bir nedeni olmalı.
Wallander personel sayısını arttırma konusunu ortaya attığında aradan birkaç saat geçmişti.
Yardım alma konusuna kesinlikle karşı değilim. Araştırmamız gereken birçok şey var ve bunlar da uzun sürecek.
Bununla ben ilgilenirim dedi Şef Holgersson.
Akeson hiçbir şey söylemeden başını evet dercesine salladı. Onu uzun zamandan beri tanıyan Wallander onun gereksiz yere ağzını açtığına hiç tanık olmamıştı. Wallander bunun Sudan'da önemli bir avantaj olabileceğini düşündü.
Ama öte yandan bir psikoloğa gereksinmemiz olduğunu sanmıyorum diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Geçen yaz buraya gelen Mats Ekholm'in çok başarılı olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama koşullar şimdi çok daha farklı. Araştırma materyallerinin bir özetini ona göndermeyi öneriyorum. Bu konuyu şimdilik kapatalım.
Öğleden sonra biri biraz gece toplantıyı bitirdiler. Wallander hemen karakoldan çıktı. Uzun toplantıdan başı ağrımıştı. Kentin merkezindeki lokantalardan birine gitti. Yemeğini yerken bir yandan da toplantıda nelerin ortaya atıldığını yeniden gözden geçiriyordu. 10 yıl önce Almhult'un dışındaki gölde nelerin olduğu sorusuna geldiğinde bu konuda içgüdülerinin sesini dinlemeye karar verdi. Yemeğini bitirdikten sonra Sekel Garden Oteli'ne telefon etti. Bo Runfeld odasındaydı. Wallander danışmadaki görevliye az sonra orada olacağını, Runfeld'e haber vermesini rica etti. Lokantadan çıkarak doğruca karakola gitti. Martinson'la Hanson'u odasına çağırdı. Hanson da Sven Stavik'e telefon etmesini rica etti.
''Onlara ne diyeceğim?''
''Hemen konuya gir. Erikson'un mirasını neden onlara bıraktığını sor.'' Günahlarını bağışlatmak mı istiyordu? Eğer öyleyse ne tür günahlar işlemişti? Eğer bunların çok özel konular olduklarını söylerlerse, sen de onlara başka cinayetlerin işlenmemesi için bu bilgiye gereksinimimiz olduğunu söylersin.
Günahlarını bağışlatmak isteyip istemediğini sormamı gerçekten istiyor musun?
Wallander kahkahalarla gülmeye başladı.
Evet, tabii gerekirse.
Öğrenebileceğin her şeyi öğren. Ben Bo Runfeld'i Almhult'a götüreceğim. Ebba'ya söyle oradaki otelde 2 oda ayırsın.
Martinson ona şaşkınlıkla baktı.
Göle bakarak neyi keşfedeceğini sanıyorsun?
İnan ben de bilmiyorum diye karşılık verdi Wallander. Ama bu yolculuk Bo Runfeld'le konuşmamı sağlayacak. Bizler için çok önemli olabilecek bir bilgiyi ondan öğrenebileceğimi hissediyorum. Tabii eğer yeterince baskı yapabilirsem. Gerçek bilgiye ulaşmak için yüzeyi iyice kazımamız gerek. Ve belki de o kaza sırasında orada olan birini de bulabiliriz. Bazı araştırmalar yapmanı istiyorum. Almhult'taki meslektaşlarımızı ara. Yaklaşık 10 yıl önce olmuş olan bu olayı bir kez daha anımsat onlara. Runfeld'in kızından olayın tam olarak ne zaman olduğunu öğrenebilirsin. Boğularak ölüme neden olan kazayı. Oraya gidince seni ararım.
Wallander arabasına doğru giderken rüzgar yine olağanca hızıyla esiyordu. Doğruca Sekel Garden Oteli'ne giderek resepsiyona gitti. Bo Runfeld kendisini bekliyordu.
''Paltonu al'' dedi Wallander. ''Bir iş yolculuğuna çıkıyoruz.''
''Nereye?''
''Arabaya binince anlatırım.''
Höör'ü geçtikten sonra Wallander ona nereye gittiklerini söyledi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 212.